Ayrım 25, sayfa 267. Yaşlı kadın bir an düşündü. Bir yaz günü baban yanında bir kadınla kayığa binip alem yapmak için denize açılmış. Kadını tanırdık. Bu mahalleden pespane bir duldu. Hoppa, oynak biri. Adı bugün gibi aklımda. Neriman Karakoç. Onunla ilgisini herkes bilirdi. Sonra kadının polise verdiği ifadeye göre önce Kadıköy'de bir meyhanede kör kütük içmişler. Sonra baban ille de bir sandal sefası yapalım diye tutturmuş. Dalyan'dan bir kayık kiralayıp açılmışlar. Biraz sonra şiddetli bir lodos fırtınası patlamış. Hava bozmuş. Şiddetli dalgalardan kayık alabora olmuş. Baban İstanbul çocuğuydu. İyi de yüzme bilirdi. Ama ya alkolün tesirinden ya da kayık ters dönerken kafasını bir yere çarptığından su yüzüne çıkamamış. Kadın azgın dalgalarda bir süre onu aramış. Lakin can korkusu sonunda sandala tutunup daha fazlasını yapamamış. Kadını çevreden yetişen kimseler kurtarmış. Seyfi'nin hazin sonu işte böyle oldu. Onu denizde çok aradılar ama suyun üstüne vuran ayakkabısının tekinden başka bir şey bulamadılar. Kadın da o hadiseden sonra buralarda barınamayıp tasını tarağını toplayarak Erenköy'den gitti. İnanamıyorum Lütfiye teyze. Bütün bunlara inanamıyorum. Çok korkunç. Mine ağlamaya devam ediyordu. Haklısın kızım. Yıllar sonra mazinin bu hazin yapraklarını deşelemek ve çirkin gerçekleri öğrenmek gerçekten senin için çok üzücü olmalı. Bilirsin, seni çok severim. Benim kız çocuğum olmadığı için sana hep kendi kızım gibi bakmıştım. Hiç olmazsa bunları bir yabancıdan değil de benden öğrenmende yarar var. Aksi halde çok daha sarsılır ve inanmazdın. Bu arada sana bir şey daha söylemek isterim. Yaşlı kadın hafifçe yutkundu. Mine'nin gözyaşlarına boğulan yüzüne baktı. O aileye gelin olman hiç hoşuma gitmedi. Baranlardan uzak dur. Nişanlın çok zengin olabilir ama sen de güzel ve çekici bir kızsın. Koca dünyada bula bula o adamın oğluyla nişanlanman çok tuhaf. Zeki Baran'ın intiharından sonra o aile babanın peşine düşmüş ve onu suçlamışlardı. Orhan tekrar lafa karıştı. Ne tür bir suçlama? Lütfiye Hanım başını salladı. Aradan çok uzun zaman geçti. Şimdi tam hatırlayamıyorum galiba. Bir takım yolsuzluklar veya sahtekarlıklar gibi bazı şeylerle. Ama iddialarını tutturamadılar ya da tam olarak ispatlayamadılar. Zaten baban da istifa etmişti. Onlar da işine son vermiş olabilirler. Aradan geçen zaman zarfında anımsaman mümkün değil. Fakat yıllar sonra o ailenin bir ferdiyle evlenmeye kalkman bana ters geliyor. Mine yığılır gibi koltuğa çöktü. Orhan bu kadar darbeyi yine de genç kızın tahammülle karşıladığını düşündü, iyi dayanmıştı. Yerinde bir başkası olsa fenalık bile geçirebilirdi. Lütfiye Hanım gelinine seslenip biraz su getirmesini istedi. İçeriye giren genç kadın hiçbir şey sormadan Mine'ye hemen bir bardak su getirdi. Yanına oturup kolonya ile bileklerine friksiyon yaptı, ensesini ovdu. Genç kız çabuk toparlandı. Babası hakkındaki bilgileri Cici teyzesinden öğrendiği ve onu da üzdüğü için hem teşekkür etti hem de özür diledi. Lütfiye Hanım Mine'nin olayı bu kadar çabuk atlatmasına sevinmişti. Üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi hissediyordu. Ona tekrar tekrar sarılıp öptü. Yemeğe kalmaları için çok ısrar etti. Fakat Mine biraz yalnız kalmak istediğini söyleyerek müsaade istedi. Geçmişi hakkında öğrendiği bilgilerle yıkık ve perişan evi terk ettiler. Kızıl toprağa dönerlerken yol boyunca hiç konuşmadılar. Bir ara Orhan kulağını eğilerek açık havada biraz dolaşmak isteyip istemediğini sordu. Güneşli hava ve hafif esinti altında deniz kenarında yürümenin iyi geleceğini düşünmüştü. Fakat Mine teklifi reddetti. Emre'nin evine geldiklerinde kız odaya kapandı ve uzun uzun ağladı. Orhan onu yalnız bırakmanın daha doğru olduğunu düşündü. Mine akşama doğru odasından çıktığında kendini toparlamış gibiydi. Orhan buna sevindi ama tek kelime söylemedi. 5. Bölüm 1. Pazartesi sabahı berrak, pırıl pırıl parıldayan Mart güneşi bütün şehrin semasını kaplamış, baharın ilk müjdesini verir gibi etrafı ısıtmaya başlamıştı. Sirkeci meydanı haftanın bu ilk gününde bütün hareketliliğine kavuşmuştu. Yoğun insan kalabalığı çoktan koşuşturmaya başlamıştı. Saat 10 sularıydı. Orhan, Mine'nin kolundan tutarak gümrük komisyoncularının ve avukat yazıhanelerinin bol bulunduğu bir sokakta "İşte bulduk, bu han" diye mırıldandı. Eski karanlık yüzlü bir handan içeriye girdiler. Girişteki asılı tabelalarda avukat Mahmut Özer adı yazılıydı. Köhne bir asansörle 3. kata çıktılar. Geniş, oldukça loş ve bakımsız görünen duvar boyaları, kirlenmiş koridora açılan 6 kapı vardı. Bazılarının kapısı açıktı. Koridorun sonundaki kapı ise Mahmut Özer'e aitti. Orhan kapıyı vurmadan açtı. İç içe geçmiş 2 oda gördü. Ön odada ufak bir masa vardı. Boştu ve herhalde avukatın katibine ait olmalıydı. Ara kapı aralıktı. Kimin geldiğini göremeyen avukat içeriden "Sen misin Zekeriya?" diye seslendi. Cevap alamayınca odada çekilen bir koltuğun yerde sürtünmesinden çıkan boğuk bir ses duyuldu. Orhan, Mahmut Özer'i sesinden tanımıştı. Mine'yi içeri çekip dış kapıyı kapattı. Kapının üzerinde bir anahtar duruyordu. Orhan hiç tereddüt etmeden anahtarı çevirdi ve kapıyı kilitledi. Aynı anda da avukat ara kapının eşiğinde belirmişti. Karşısında onları görünce birden dona kaldı. Hiç ummadığı bir ziyaretti bu. Gözleri irileşerek baka kaldı. Sabahın bu saatinde kiralık katili karşısında görmek aklının ucundan bile geçmemişti. Yüzü sarardı, dudakları kıpırdadı. Ama ağzından ses çıkmadı. "Günaydın avukat bey," dedi Orhan gülümseyerek. "İşte aradığınız kızı size getirdim." Şaşkınlığını üzerinden atamayan Mahmut Özer bu gelişin dostane mi yoksa düşmanca mı olduğuna karar veremedi. Daha birkaç gün önce Taksim Parkı'nda adamı vurmaya kalkışmışlardı. Olaydan sonra adamın kızı yanına alıp bürosuna gelmesi pek hayra alamet sayılmazdı. Hızla düşünmeye başladı. Yoksa kiralık katili korkutmayı başarmışlar mıydı? Öyle ya, canından endişeye düşmese herif kızı yanına alıp yazıhaneye neden getirsindi ki? Ne de olsa bu işten iyi para kazanacaktı. Serseri mutlaka en akılcı yolu seçmiş olmalıydı. Kendini toplamaya çalıştı. Yine de ağzından zorlukla dökülen kelimeler boğuk ve titrek çıkmıştı. "Buyurun, oturun," diyebilmişti. Gözleri Mine'ye takılmıştı. 5 yıldır aradığı kız nihayet karşısındaydı. Merakla kızı süzüyordu. Hiçbir özelliği olmayan sıradan bir kıza benziyordu. Tedirgin ve biraz da korkmuş görünüyordu kız. "Anlaşma hala geçerli mi?" diye sordu Orhan. Mahmut Özer gerçi hafta sonu Oktay Duru ile görüşmemişti ama anlaşmanın geçerli olmaması için de bir neden yoktu. Avukat "tabii" diye başını salladı. Fakat kızın kendi ayağıyla buraya gelmesi çok tuhaftı. Katile yalan söylemişlerdi. Kızın bu gerçeği bile bile buraya gelmesi mantığına sığmıyordu. Katilin sırıttığını fark etti. "Ama o şartları şimdi ben kabul etmiyorum. Beni yokuşa sürdünüz, üstüme kurşun sıktınız, öldürmeye kalkıştınız. Şimdi istediğim verdiğiniz paranın 2 katıdır. Avukat hayretle Orhan'ın yüzüne baktı. Deli miydi bu herif? Kızın yanında pazarlık yapıyordu. Kızın tıpış tıpış bu herifin peşinden gelmesinin izahı olamazdı. Şüpheleri iyice arttı, sonra birden uyandı. "Yanındaki bu hanımın aradığımız kız olduğunu nereden bileyim?" "Denemesi bedava. Kimlik tespiti için para istemiyorum. Ona istediğin soruyu sorabilirsin. Hadi, hadi çekinme sor. Ne istersen sor. Onun Mine Osman olduğuna inandıktan sonra esas konuya geçebiliriz." Avukatın alnında boncuk boncuk terler belirdi. Kızı yeniden süzdü. Hiç sesini çıkarmadan sanki pazarlığın konusu o değilmiş gibi sakin sakin duruyordu. İşin içinde bir bit yeniyor olduğu düşüncesini beyninden atamadı. Yapmacık bir gülücük belirdi yüzünde. Sahte, zoraki bir sırıtma. "Ben gariban bir avukatım," dedi sonunda. "Emir kuluyum. Benden ne isterlerse onu yaparım. Kızı bul dediler, buldum. Şu getirdiğim hanımın gerçek Mine Otman olduğunu ancak müvekkilim bilir. Ona haber vermeliyim." Mine sesini mümkün olduğunca pürüzsüz ve ilgisiz çıkarmaya gayret ederek sordu. "Müvekkiliniz beni niçin arıyor? Benden istediği nedir?" Avukat iyice kapana sıkışmıştı. Daha önce kiralık katile söylediği gerekçenin artık tutmayacağını biliyordu. Sıkılıp bozularak "Gerçek niyetinin ne olduğunu bilmiyorum. Böyle insanların neyin peşinde olduğu pek belli olmaz." Mine, "Böyle insanlar demekle neyi kastediyorsunuz?" diye sordu. Avukat gömleğinin boyun düğmesini açarak kravatını gevşetti. Bunaldığı pek belli oluyordu. "Yani," diye geveledi, "böyle zengin kişilerin." "Onun zenginliği ile benim aramda ne bağ olabilir? Benim babam olduğunu iddia ediyormuş. Bu doğru mu?" Sararan avukat, "Bilmiyorum küçük hanım, onun iddiası öyle," diyebildi. Orhan lafa karıştı. "Boş versene sen, bu iddianın yalan olduğunu sen de biliyorsun. Kıza gerçeği açıkla, senin için daha hayırlı olur." "İnanın gerçeği ben de bilmiyorum. Benden sadece Mine Otman'ı bulmam istendi. Hepsi bu. Ve sen de 5 sene bu kızı ararken müvekkilinin niçin bu kızı ısrarla bulmaya çalışmasındaki nedeni düşünmedin. Öyle mi?" "Evet, öyle de denebilir. Çünkü ileri sürdüğü iddia ona inanmama yeterliydi. Ya şimdi? İşte kızı sana getirdim. Kız o benim babam değil diyor. Şimdi ne düşünüyorsun? Hala müvekkiline inanıyor musun?" Avukat titredi. "Bilemiyorum," diye fısıldadı. "Belki başka niyeti vardır. Belki başka nedenlerle bu küçük hanımın peşindedir. Olabilir, mümkündür." Orhan'ın sesi tizleşti. "Avukat efendi, bize numara yapma. Oyun bitti artık. Şoför Apo'yu bülbül gibi konuşturdum. Bu kızın peşindeki diğer adamları da bana söyledi. Şoförü nasıl kendi yanınıza çektiğinizi de bilmiyorum. Artık susmanın hiçbir yararı yok. Konuşursan senin için iyi olur. Yoksa bize faydalı bilgiler aktarırsan belki seni bağışlayabiliriz. Yoksa seni eşek cennetine göndereceğim." Orhan cebinden tabancasını çıkardı. Adama yöneltmeden parlak kurşunlu metal sanki tozluymuş gibi Traçkot'un koluna sürüp namluyu temizledi. Mine'nin dehşetten gözleri irileşti. Orhan'ın avukatı gerçekten vurup vurmayacağını kestiremedi. Herhalde onu korkutmak istiyordu. Mahmut Özer'in gözleri ise Orhan'ın elinde peyda olan silaha odaklanmıştı. Yüzü bir anda kireç gibi bembeyaz kesildi. İnanın bu konudaki bilgim yetersiz. Mesele küçük hanımın babası ile müvekkilim arasında. Orhan bağırdı. Ulan kızın babası 20 yıl evvel öldüğüne göre artık aralarında sorun mu kalır? Bu kızdan ne istiyorlar? Mantıklı konuşsana. Avukat kekelemeye devam etti. Sanırım bu bir intikam meselesi, kan davası gibi. Geçmiş yılların hırsını küçük hanımdan çıkarmak istiyorlar. Hırs mı? Saçmalama. Aradan geçen 20 uzun yıl insanda hırs filan bırakmaz. Bütün nefretler unutulur gider. Bana daha mantıklı bir şey söylemeliydin. Benim bildiğim bu. Ama beni inandıramadın. Orhan Sig Sauer'in namlusunu usul usul avukata doğru çevirdi. Gözlerinde inançlı ve ne yapacağını bilen insanların kararlılığı vardı. Avukat birden paniğe kapıldı. Kiralık katilin tetiği çekeceğini zannetti. Dur, ateş etme sakın. Sana bildiğim her şeyi anlatacağım. Fakat bunun ne kadar doğru olduğunu yemin ederim ben de bilmiyorum. Müvekkilim her şeyi bana da tam doğruluğu ile anlatmamış olabilir. Ne biliyorsan konuş bakalım. Ama doğru söylediğine beni inandıramazsan alnının tam ortasına bir kurşun sıkacağım. Şunu da itiraf edeyim ki seni gebertmekten zevk alacağım. Zira sen namussuzun tekisin. Satılmış, kirli işlere bulaşmış, aşağılık bir yaratıksın. Seni öldürmekle dünyayı bir pislikten temizlemiş olurum. Ayrıca benim için dert de değilsin. Beni ikna edemezsen nasıl olsa geride müvekkilim var. Avukat ellerini yüzüne kapatıp koltuğuna çöktü. Korkudan ödü kopuyordu. Kiralık katilin kendisini öldüreceğine inanmıştı. Bir süre öyle hareketsiz kaldı. Sanki o anda bir mucizenin olmasını ve kendini bu sıkıntıdan kurtarmasını bekler gibiydi. Sonra ağır ağır ellerini yüzünden indirdi. Sanırım yıllar önce Seyfi Otman onlara feci bir kazık atmış. Hepsi... Orhan hırçın bir sesle sözünü kesti. ''Dur bakalım, acele etme. Ne tür bir kazık? Önce onu söyle.'' Vallahi billahi ben tam olarak bilmiyorum. Galiba kaçak altın işi. Memlekete kaçak altın sokmuşlar. Hem de tonlarla. Şayet söylenen doğruysa 3 ortak bir şirket kurmuşlar. Yani şimdi kızı arayan kişilerin babası Seyfi Otman da o şirketin muhasebecisiymiş. Ve bütün olup bitenlerden haberdarmış. Altınları nereden ve nasıl soktukları hakkında bilgim yok. Ama kurdukları şirket uluslararası nakliyat işi yapıyormuş. Seyfi Otman bir yolunu bulup altınlara el koymuş. Mine şaşkınlıkla adamı dinliyordu. Ailesi hakkındaki bütün değer yargıları allak bullak olmuştu. Dün Lütfiye teyzenin anlattıkları, şimdi de avukatın söyledikleri karşısında ne düşüneceğini, ne hissedeceğini bilmez olmuştu. Orhan ise artık meselenin aslını anlamış gibiydi. Mine için üzülüyordu. Anlaşılan babasının o adamlardan ahlaken hiçbir farkı yoktu, avukata sordu. O altınlar ne oldu? Müvekkilime göre de sorun bu. Altınlar bulunamadı. Olaylardan kısa bir süre sonra Seyfi Otman ölmüş. Altınları sakladığı yerde onunla beraber sır olmuş. Ama mesele bu kadarla da kalmıyor. Muhasebeci o şirketle ilgili bir yıl suç delilini de beraberinde götürmüş. Yani onlar aleyhine kullanabileceği hukuki delilleri silah olarak kullanmak niyetindeymiş. Ani ölümü evrakların da ortadan kaybolmasına yol açmış tabii. Anlarsınız ya, bu üç kişi de memleketin en itibarlı sanayici ve tüccarları arasında. Hiçbiri 20 yıl önce yapılmış bir hatanın şimdi başlarına iş açmasını istemiyorlar. Peki, bütün bu olaylarla Mine'nin ne ilgisi var? Avukat sıkılarak önüne baktı. Seyfi Otman'ın karısının ya da kızının, altınların ve o tarihteki suç delillerinin yerini bildiklerini düşünüyorlar. Geçen yıllar zarfında altınları unutmuş, kaybettiklerinden çok daha fazlasını kazanmış olabilirler. Ve o belgeler zaman aşımının nedeniyle artık hukuki bir değer taşımasa bile mevcut ticari itibarlarının son derece sarsıcı ve yok edici mahiyette. Şayet herhangi bir şekilde basına intikal ederse mahvolurlar. Düşünebiliyor musunuz? Yurt çapında maruf bu şahısların ya da ailelerinin eskiden altın kaçakçılığına karıştıkları anlaşılırsa neler olur? Bunu anlayabiliyorum diye mırıldandı Orhan. Ama geçen bunca yıldan sonra hala endişelenmeleri, hatta işi insan öldürmeye kadar uzatmaları biraz garip değil mi? Şayet Seyfi Otman'ın karısı veya kızı bu belgelere sahip olsalardı çoktan harekete geçmezler miydi? Hem o belgelere sahip olan insanlar altınların da yerini bilirdi. Oysa bu ana kız bin bir müşkülatla yaşamlarını sürdürmüşler. Bu aile hakkında araştırma yaparken herhalde bu gerçeği de öğrenmiş olman lazım. Onlar zengin insanlar değil ki. Üzgünüm. Artık yorum size kalmış. Ben bütün bildiklerimi anlattım. Umarım bana inanmışsınızdır. Orhan silahını cebine soktu. Şimdi kulağını aç ve beni iyi dinle dedi. Şanslısın, seni gebertmeyeceğim. Ama müvekkilinle konuşacaksın. Bir toplantı istiyorum ve bu toplantıya üçü de gelecekler. Onlarla ben konuşacağım. Yeri ve zamanı sonra ben bildireceğim. Bugün aralarında hemen bir telefon ağı kurulmalı, birbirleriyle görüşmeliler ve teklifimi onaylamalılar. Aksi halde 20 yıldır gördükleri korkulu rüya hakikate dönüşür. Avukat Mahmut Özer, kiralık katilin kendisini öldürmeyeceğini anlamıştı. Ama muhteris ruhunda bir anda fırtınalar esmeye başladı. İçine yeniden cesaret gelmişti. Gözleri ışıldamaya başladı. Bir Orhan'a, bir de süklüm püklüm duran kıza bakıyordu. Sesine yumuşak bir ton vererek, ''Evet, galiba sen bu işi çözümlemişsin.'' diye fısıldadı. ''Aferin, akıllı geçmişsin, bravo. Şimdiye kadar bunu çoktan anlamalıydım. Bu işteki sertlik ve uzlaşmasız tutumuna bir türlü anlam veremiyordum. Ama şimdi anlıyorum. Malı götürmek istiyorsun ve esaslı bir kozu ele geçirdin. Helal olsun. Orhan avukatın neyi kastettiğini anlamıştı. Mahmut Özer pis pis sırıttı. Ama çok dikkatli olmalısın. Bu herifler iğrenç yaratıklardır ve asla şakaya gelmezler. Açığını yakalayınca yakanı yapışıverirler. Bu durumda artık onların yeni hedefi sensin. Anlıyor musun? Sen ona kafanı takma. Ben kendimi kollamasını bilirim. Avukat biraz ezilip büzülerek şey diye fısıldadı. İstersen sana yardımcı da olabilirim. Nasıl yani? Dinle beni. Hemen de karar verme. Biliyorum, sen çok celalli birisin. Öfken burnunun ucunda. Fakat kızgınlıkla verilmiş kararların insana yararı dokunmaz. Ne söylemek istiyorsan çabuk de hadi. Durma. Şey, yani demek istiyorum ki. İstersen şu kızı öldürelim. Ha? Ne dersin? Mine'nin bir anda gözleri irileşti. Dehşetle adama baka kaldı. Avukat kendisinden boğazlanacak bir tavuk gibi bahsediyordu. Höst, ulan dürzü, sen ne dediğinin farkında mısın? Tabii öyle soysuz herifin avukatından başka ne beklenir ki? Dur canım dur, yine yanlış anladın. Yani onlara kızı öldürdüğünü söyleyelim. Orhan kızgın kızgın adama baktı. Nedenmiş o? Avukat bir gözünü kırptı. Anlarsın ya, o zaman bütün başımızdaki dert biter. Mutlu olur, buradan uzaklaşırsınız. O altınları paraya çevirir, yurt dışında bile rahat rahat yaşarsınız. Hiçbir sıkıntınız da olmaz. Tek sorun kızın öldüğünü onlara inandırmak. Siz iyice düşünün. Onları ikna etmeyi ben beceririm. Anlıyorum. Tabii emeğin ve bize yardımcı olduğun için de bir miktar altına ortak olmak istersin. Yanılıyor muyum? Avukat heyecanla ellerini ovuşturdu. Sizin uygun gördüğünüz bir miktarı kabul edebilirim elbette. Kim altını reddedebilir ki? Ayrıca yurt dışına çıkmakta sakıncanız varsa bunları da hatırlı dostlarım vasıtasıyla halledebilirim. Mahmut Özer merakla Orhan'ın yüzüne baktı. Teklifinin adamdaki etkisini anlamak istiyordu. Orhan'ın yüz hatlarının gerildiğini, suratının mosmor olduğunu görünce yüreğini tekrar korku kapladı. Hata yaptığını anlamıştı. Besbelli ki kiralık katil Avanta'dan eline geçirdiği altınları kimseyle paylaşmaya niyetli değildi. Orhan iki adımda yanına yaklaştı. Avukat korkudan oturduğu koltuktan fırladı. Katil kımıldamasına meydan vermeden kravatından yakalamış, iterek onu duvara dayamış, soluğunu kesmişti. Okkalı bir tükürüğü suratına savurdu, hırladı. Sen leş peşinde koşan bir akbabasın. Satılmış yaratık. Para kokusunu alınca hemen eski efendini satmaya kalktın değil mi? Namussuz. Sana bir görev vermeseydim, anam avradım olsun, seni şu anda zımbalardım. Ama henüz bana lazımsın. Sana verdiğim görevi yerine getirince, söz veriyorum, o pis bağırsaklarını kurşunla dolduracağım. Bunu iyice kafana sok, anladın mı beni? Avukatın cevap verecek hali kalmamıştı. Kravatının düğümünü kavrayan katilin parmakları boynunu sıkıyordu. Acıdan ayak parmaklarının ucunda yükselmişti. Gırtlağından ses çıkmadı. Sadece anladım dercesine başını sallayabildi. Mine dehşete kapılmış şekilde olanları seyrediyordu. Orhan'a yapma demek aklına bile gelmedi. Avukattan nefret etmişti. Onun ne kadar aşağılık bir mahluk olduğunu anlamıştı. Üzüntüyle kendisinin gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu da fark etti. Sanki bu dünyada yaşamıyormuş gibiydi. Yaşamda hiç kuşkusuz kötülerin mevcut olduğunu biliyordu. Ama dar ve basit hayatında insanların nasıl bu denli aşağılaştıklarına şahit olmamıştı. Oysa iki gündür hayatı en gerçek ve çarpıcı yanıyla yaşıyordu. Her şey babasının yıllarca bilmediği gerçek kişiliğiyle ortaya çıkmıştı. Ve şu anda etrafındaki insanları değerlendirmekten acizdi artık. Hassas ahlak kriterleri ters ters yüz olmuş gibiydi. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu idrak edemiyordu. Katil diye toplumun suçladığı bir adam, onun istikbali ve yaşamı için mücadele veriyor. Diğer yandan cemiyette itibar gören saygın insanlar çıkarları uğruna kendisini ortadan kaldırmaya çalışıyorlardı. Bir anda iyiler kötü, kötüler iyi olmuştu. İnanılır gibi değildi ve genç kız karmaşık duygular içinde hıçkırarak ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Cumartesi gününden beri yaşadıkları tahammül sınırını zorlar hale gelmişti. Orhan'ın kolundan tutmasıyla irkildi. Hadi yürü, gidiyoruz. Mine robot gibi hareket etti. Hisleri ve düşünceleri uyuşmuş haliyle genç adamın yanında yürümeye başladı. Kafasını çevirip son bir kere avukata bakmadı bile. Kadıköy yakasına vapurla geçtiler. Orhan onu vapurun üst açık güvertesinde oturtarak biraz temiz hava almasını sağladı. Mine'nin yanında konuşmuyor, kızın iç dünyasındaki fırtınayı atlatmasını sessizce bekliyordu. Şu iki gün içinde öğrendiği acı gerçekler Mine gibi duygusal bir insanı yıpratmak için çok fazlaydı. Ayrım sonu. Sayfa 279.